Ayrım 10. İlk defa tek başına. Joshua Slocum. Sayfa 90. Ertesi gün koyun yalnızlığı, demir yerine havalı bir şekilde yaklaşan kocaman bir buhardı geminin görüntüsüyle bölündü. Diego'dan olmadığı belliydi. Çizgileri, modeli ve de duruşu tanıdıktı. Bayrağımı çektim ve tam karşımdaki harika geminin rüzgarda salınan Amerikan bayrağına baktım. Bu arada rüzgar hafifledi ve akşama doğru adada görünmeye başlayan vahşiler "Yammer Schooner" diyerekten doğru buharlı gemiye doğru yollandılar. Daha sonra da spreye yaklaşıp gemiden hiçbir şey alamadıklarını söyleyerek yemek dilenmeye, daha doğrusu çalmaya geldiler. Kara Pedro yine tekneye yanaştı. Kendi öz kardeşim bile beni gördüğü için bundan fazla sevinemezdi. Ardından silahımı ödünç alırsa sabah bana bir guanaco yani lama yakalayacağını söyledi. Eğer bir gün daha kalacak olsaydım kesinlikle silahımı ödünç verirdim ama bir gün daha kalmaya hiç niyetim yok dedim. Onun yerine Cooper's çakımı ve de kano yapımında işine yarayacak bir iki alet verdim ve öylece sepetledim. Daha sonra gecenin karanlığına sığınarak buharlı gemiye gittim. Kaptan Henderson kumandasında New York'tan San Francisco'ya giden Columbia gemisiydi. Dönüşte savaşmam gerekirse diye eldeki tüm silahlarımı yanıma almıştım. Columbia'nın ikinci kaptanı Bay Hannibal eski arkadaşım çıktı. Bir zamanlar Manila'da karşılaştığımız günleri sevgiyle anımsadık. O Southern Cross'ta, bense Northern Light'taydım. Her iki gemide adları kadar güzeldi. Columbia yığınla taze sebze yüklüydü. Kaptan gemi görevlisine bazı emirler verdi ve iyi niyetli bu genç adam diğer şeylerin yanı sıra birkaç kutu süt ve peynir için yerim olup olmadığını sordu. Tüm bu yiyeceklerin karşılığında Montevideo altınımı teklif ettiğimde kaptan arslan gibi kükredi ve paramı cebime koymamı söyledi. Her türden muhteşem güzellikte yiyeceklerle donanmıştım. Spreye döndüğümde her şeyi yerli yerinde buldum. Ardından sabahın erken saatlerinde yola çıkmak üzere hazırlandım. Eğer buharlı gemi benden önce yola çıkacak olursa düdüğünü çalması için anlaştık. Gece boyunca arada bir kalkıp gemiye baktım. İçinde tek bir ateş yanan fuegolu kanolardan sonra buharlının elektrik ışıklarını görmek büyük keyifti. İlk yola çıkan sloop oldu ama Columbia'da hemen ardından onu takip etti ve yanımızdan geçerken selam çaktı. Birkaç ay sonra geminin başına gelecekler düşünülürse, eğer o an kaptan gemisini bana verseydi doğrusu firmanın çok büyük bir kaybı olmayacaktı. Daha sonra eski bir Kaliforniya gazetesinde Columbia tümüyle hasar gördü diye okudum. Panama'ya yaptığı ikinci seyahatinde Kaliforniya kıyısındaki kayalıklara oturmuş ve tamamen parçalanmıştı. Spray her zaman olduğu gibi yine boğazdaki akıntıya ve rüzgara karşı savaşıyordu. Bu noktada Atlantik ile Pasifik akıntıları birbiriyle buluşuyor. Bu buluşma sonucu boğazda ve açık kıyılarda öylesine karma karışık girdaplar ve dalgalar oluşturuyordu ki rüzgar fırtına şiddetine ulaştığında kanolar ve diğer narin tekneler için tehlikeli bir hal alıyordu. Birkaç mil ötede tepe taklak duran kocaman bir buharlı gemi vardı. Bu bölgeden geçerken sloop önce hafif esintili bir havaya girdi. Ardından ise boğaz için hiç de alışılmadık bir duruma, yani tamamen durgun havaya rastladı. Boğazın iki tarafında birden sinyal ateşleri görüldü ve hemen ardından 20'den fazla kano spreye doğru gelmeye başladı. Seslenme mesafesine ulaştıklarında vahşi ekipler "Amigo, yammer şunar, anklas aki, yani burada demirle, buena puerta aki, yani iyi liman burada" gibilerinden İspanyolca ile karışık kendi dillerinde seslenip durdular. Onların iyi limanında demirlemeye hiç niyetim yoktu. Sloop'un bayrağını çektim ve tüfeği ateşledim. Tabii ki bunu dostça bir selam ya da gelmeleri için davet olarak da yorumlayabilirlerdi. Bir yarım daire çizdiler ama ne var ki 80 metrenin dışında kaldılar. Savunma durumunda bunun ötesi ölüm hattı demekti. Bu sivrisinek filosunun arasında bir de çalıntı olduğu belli bir gemi botu vardı. Herhalde ekibini öldürmüş olmalılar. Altı vahşi bu botu kırık küreklerle beceriksiz bir şekilde çekiyordu. Ayakta dikilen iki vahşinin ayağında denizci çizmesi vardı ve bu da talihsiz bir geminin ekibini hallettiklerine dair işaretti. Ayrıca ayaklarındaki bu çizmeler daha önce spreye geldiklerini de gösteriyordu ve eğer becerebilirlerse şimdi yeniden gelmek niyetindelerdi. Bu denizci çizmeleriyle güvertedeki raptiyelerden etkilenmeyecekleri kesindi. Acemice kürek çekerek sloop'un 100 metre açığından geçip sanki Fortescue koyuna gidiyormuşçasına boğaza doğru devam ettiler. Bunun bir tür strateji olduğuna karar verdim ve kısa bir süre sonra sloop ile onların arasına giren ve onları tamamen gizleyen ufak adayı dikkatle gözlemeye başladım. Sprey akıntının etkisiyle çaresiz o adaya doğru sürükleniyordu ve de doğru dürüst bir demir yeri, daha doğrusu benim zincirimin yeteceği derinlikte bir yer olmadığından kayalıklara çarpacağımız apaçık ortadaydı. Tahmin ettiğim gibi kısa bir süre sonra Bonnet Adası denilen 136 feet yani 41,5 metre yükseklikteki bu adanın tepesindeki çalıların kıpırdadığını fark ettim. O tarafa doğru bir iki kez ateş ettim ama vahşilere dair bir şey göremedim. Çalıları oynatanın onlar olduğu kesindi. Çünkü karşı akıntının etkisiyle adayı açıktan alan sloop ilerlediğinde adanın öbür tarafındaki bot onların kötü emellerini apaçık ortaya koyuyordu. Aniden çıkan sert bir rüzgar kanoları dağıttı ve spreyi bu tehlikeli durumdan kurtardı. Ama ne var ki şu an için dostumuz olan rüzgar halen karşımızdaydı. Akıntı ve rüzgara karşı çırpınan sprey ertesi gün öğleden sonra Borgia koyuna ulaştı ve ikinci kez orada demirini saldı. Şimdi eğer becerebilirsem Bonnet Adası'ndan ve vahşilerden ayrıldıktan sonra boğazda gece yarısı yaşadığım ay ışığı manzarasını anlatmaya çalışacağım. Büyükçe bir bulut kütlesi göğü taradıktan sonra tamamen yok oldu ve gece adeta gündüz gibi bir aydınlığa kavuştu. İlerideki yüksek bir dağ kanalda cam gibi yansıyordu. Gölgesiyle seyreden sprey ise adeta denizde iki sloop gibi görünüyordu. Sloop'u demirledikten sonra botumu indirdim ve baltamla silahımı alıp koyun ucunda karaya çıktım. Oradaki bir dereden bir fıçı su doldurdum. Önceki seferde de olduğu gibi burada yine yerlilerden eser yoktu. Ortalığı böyle tenha bulunca sahilde bir iki saat dolandım. Sakin hava nedense ortalığı daha da bir yalnız yapıyordu. Mezar taşı olan bir yere gelince daha öteye gitmekten vazgeçtim. Koyun ucuna doğru geri dönerken bir tür tapınma yerine geldim. Burada daha önceki navigatörlerin taşıdıkları haçlarını tek tek çakmış olması bence adeta arkadan gelenlere bir tür işaretti. Burada demirlemişler ve ufak tümseyin oradaki hariç diğer hepsi yoluna devam etmişti. Basit işaretlerden birinin o sabahki komşum olan Kolombiya'nın kardeş gemisi Kolimbiya tarafından bırakılmış olması ilginçti. Onun dışında daha pek çok teknenin ismini okudum ve bazılarını gündüğüme kaydettim. Diğerleri okunmuyordu. İşaretlerin çoğu çürümüş veya düşmüştü. Onları çakan ellerin çoğunu tanıyordum. Çoğu da artık yaşamıyordu. Bu yerde insanın moralini bozan son derece kasvetli bir hava vardı. Kendimi yeniden seyahatime vermek üzere derhal sloop'a geri döndüm. Ertesi sabah erken saatte Borgia koyundan ve rüzgarın hafiflediği Cape Coad'dan uzaklaşıp sloop'u 20 kulaç derinlikteki esmer su yosunlarının arasında durdurarak birkaç saat boyunca 3 knot akıntıya karşı bekledim. O gece birkaç mil ilerideki Langara koyunda demirledim. Ertesi gün burada denizde sürüklenmiş tekne parçaları ve malzemeler keşfettim. Tüm gün boyunca malzeme toplayıp kargoyu sloop'a yükledim. Kurtardığım mallar arasında varilleri parçalanmış bir yığın don yağı parçaları vardı. Bir de yosunların arasına gömülmüş bir fıçı şarap vardı ki onu da hemen teknemin yanında yedekledim. Daha sonra hepsini ırgata bağladığım mandarlarla tekneye çektim. Bazı varillerin ağırlığı 400 kilograma yakındı. Langara'da hiç yerli yoktu. Görünüşe göre büyük fırtına bu tekneyi kıyıya sürüklediğinden bu yana da kimsecikler uğramamıştı. Büyük bir olasılıkla bu 3-8 Mart arası spreyi Hornburnu açıklarına sürükleyen aynı fırtına olsa gerek. Denizin derinliklerinden yüzlerce ton esmer yosun sökülüp kıyıya vurmuştu. Kökü, yaprakları ve her şeyi de ölçtüğümde 131 feet yani 40 metre uzunluğunda olan bir bitki sapı cinsi. Burada gece bir fıçı su doldurdum ve ertesi gün en sonunda güzel bir rüzgarla yelken açtım. Ne var ki fazla gitmeden ufak bir koyda bir miktar daha don yağı bulunca yeniden demirledim ve daha önce yaptığım gibi hepsini tekneye topladım. O gün bütün gün boyunca yağmur ve kar yağdı. Üstelik o don yağlarını sahilden ellerimle taşımak hiç de kolay iş değildi. Ama sprey tam kargo yükleninceye kadar çalışmaya devam ettim. Seyir boyunca ileride faydalı olacak bir iş yaptığım için mutluydum. Eski tüccarın alışkanlıkları bir gün işe yarayacaktı. Öğleye doğru koydan ayrıldığımızda teknemde ben de tepeden tırnağa yağ içerisindeydik. Depo ve güvertenin yanı sıra kameram dahi don yağı dolmuştu ve her taraf bir güzel yağlanmıştı. Bölüm 10. Kar fırtınasında Port Angosto'ya varış. Hasarlı bir iskotana spreyi tehlikeye sokuşu. Sprey fuegolu bir oka hedef. Alan Eric Adası. Yeniden Pasifik açıklarında. Juan Fernandez Adası'na gidiş. Gıyabi Kral, Robinson Crusoe'nun demirlediği yerde. Bir fırtına daha koptu ama rüzgar halen orta şiddetteydi ve de Port Angosto'ya sadece 26 mil mesafem kalmıştı. Burası kasvetli bir yer olmakla beraber benim için kargomu yeniden yerleştirebileceğim güvenli bir limandı da. Karanlık olmadan limana ulaşabilmek için yelken basmaya devam ettim. Lapa lapa yağan karın altında tamamen beyaza bürünmüş halde uçarak giden teknem adeta beyaz bir kış kuşuna benziyordu. Kar fırtınaları arasında gideceğim limanın burnunu gördüm. Tam o yöne doğru ilerlerken rüzgar ana yelkenimi bordadan yakaladı ve istem dışı kavança arttırdı. Aman tanrım, felakete ramak kalmıştı. İskota kopmuş, bumba bir yana savrulmuştu. Üstelik karanlık da bastırmak üzereydi. Hava iyice kararmadan ve de sulup sığınacağımız limanın rüzgar altına doğru sürüklenmeden hemen her şeyi eski düzeninde toparlayabilmek için sırtımdan terler boşalıncaya kadar uğraştım. Buna rağmen bombayı kızağına oturtmayı bir türlü beceremedim. Bunu başardığımda ise neredeyse limanın girişine varmıştım ve yeniden yelkeni çekme ya da limanı kaçırma durumundaydım. Neyse ki sprey bu şartlara rağmen kanadı kırık bir kuş gibi limana sığındı. Teknemi ve kargomu bu denli tehlikeye sokan kaza bozuk bir iskotadan kaynaklanıyordu. Sisal denilen güvenilmez bir malzemeden yapılmıştı ve denizciler arasında epeyce sert ifadelere hedef olmuştu. Spreyi Port Angosto'nun iç limanına kadar sokmadım ama iskele tarafındaki dik bir kayalığın altındaki yosunlu bölgeye getirdim. Gerçi oldukça kuytu bir köşeydi ama yine de olabilecek Willy Wow'lara karşı iki kat sağlam durabilmek için iki demir bırakıp aynı zamanda halatlarla ağaçlara bağladım. Neyse ki limanın karşısındaki dağlardan gelen esintilerin dışında şiddetli bir rüzgar olmadı. Her tarafta olduğu gibi bu bölgede dağlarla kaplıydı. Tekneyi elden geçirip bir kez daha Cape Pillar'dan Pasifik'e doğru açılacağım yer işte burasıydı. Port Angosto'da kaldığım birkaç gün süresince yoğun bir şekilde sulupla uğraştım. Don yağını güverteden depoya taşıdım. Kameramı yeniden düzenledim ve de yeterince odun ve su stoku yaptım. Bu arada spreyin yelkenlerini ve armasını tamir ettim ve de ufak bir mizana direği takarak tekneyi yağlı armaya çevirdim. Ama bu direk geçici bir şey olduğundan ben ona halen sulup diyorum. En yoğun anlarımda dahi tüfeğimi atışa hazır halde yanımda bulundurmayı asla ihmal etmedim. Çünkü vahşilerin saldırı sahası içerisindeydim ve de ilk gelişimde boğazdan geçip limanın daha aşağısında demirlediğimde burada fuegolu kanolar görmüştüm. Sanırım tekneyle uğraştığım ikinci gündü. Birden kulağımın hemen yakınında bir şeyin hızla havaya deldiğini hissettim ve ardından suda zıp diye bir ses duydum ama hiçbir şey göremedim. Ne var ki tam ben bunun bir tür ok olabileceğinden şüphelenirken bunlardan biri fazla uzağımda olmayan ana direğe hızla çakıldı ve çarpmanın şokuyla titredi. Buna fuegolu imzası diyorlar. Yakınlarda bir vahşi olduğu kesindi. Ben farkında değildim ama belki de teknemi ve kargomu almak amacıyla beni vurmaya çalışıyor olabilirdi. Bunun üzerine hemen durmaksızın ateş edebilen Martini Henry tüfeğime sarıldım. Daha ilk atışta üç fuegolu yerli çalıların arasındaki saklandıkları yerden çıkıp tepeye doğru kaçmaya başladı. Tırmanışlarını hızlandırmak amacıyla topuklarına doğru epey kurşun sıktım. Sevgili yadigar silahım tepelerde yankılandı ve üç vahşinin her biri vurulmuş gibi sesler çıkarttı. Ama yine de koşmaya devam edip önlerindeki fuego arazisini tabana kuvvet aşarak spreyden uzaklaştılar. O andan itibaren eskisine oranla çok daha titiz bir şekilde sürekli olarak yanımda tüm silahlarımı ve yeterince kurşunu hazır bulundurdum. Neyse ki vahşiler tekrar geri gelmedi. Her akşam güverteye rap diye döşedim ama yine de başka kimseyi görmedim ve her sabah rap diyeleri dikkatlice yeniden topladım. Günler geçtikçe boğazı iyi bir rüzgarla aşma olasılığı giderek daha da artıyordu. 6 kez yola çıkmayı deneyip her seferinde geri sürüklendikten sonra seyir için acele etmemeye karar verdim. Korunmak için Port Angosto'ya son dönüşümdeki kötü hava, Şili bandıralı Gambot Condor ve Arjantin bandıralı Kruvazör Azopardo'yu da limana getirmişti. Azopardo gelir gelmez komutanı Kaptan Mascarella, spreye bir bot ile mesaj yolladı. Eğer seyahatten vazgeçip geri dönmeye karar verecek olursam beni Sandy Point'e kadar yedekleyeceğini söylüyordu. Oysa vazgeçmek benim aklımdan geçecek en son şeydi. Azopardo'nun subayları bana spreyin ilk geçişi sırasında arkamdan gelirken Kara Pedro'yu gördüklerini ve onun beni ziyaret ettiğini öğrendiklerini söyledi. Azopardo yabancı bayraklı bir savaş gemisi olduğundan Fuego'lu bir eşkıyayı tutuklama yetkisi yoktu. Ama Kaptan Kara Pedro sloop'a geldiğinde neden hemen vurmadım diye beni suçladı. Bu gemilerden birkaç halat ve ufak tefek malzeme topladım. Her iki geminin subayları da çok ihtiyacım olan sıcak pazen kumaşlar verdi. Bunları da depoma ekledikten sonra tıka basa yüklü ama derli toplu teknemde yanlışlıkla Pasifik dedikleri Güney Okyanusu'yla yeniden savaşmaya hazırdım. Hornburnu civarında yaz aylarından daha güzel hava getiren sonbahar ve kışa özgü güneydoğulu rüzgarlar Nisan ayının ilk haftasında üst seviyedeki bulutları parçalamaya başlamıştı. Eğer biraz daha sabredersem güzel bir havada yelken yapma zamanım yakındı. Port Angosto'da İsveç Bilimsel Araştırma Ekibi'nin Güney Amerika ve Pasifik Adaları yetkilisi Profesör Dusen ile tanıştım. Profesör limanın ucunda onu ilgilendiren bir yığın yoğun cinsi olan bir ırmağın kenarında kamp kurmuştu. Ve de suyun olduğu yer Arjantinli aşçının dediğine göre Muy Rico yani çok zengin idi. Profesör kampı vahşilere karşı korumak için tepeden tırnağa silahlı üç Arjantinli tutuyordu. Teknenin yakınındaki ufak bir ırmaktan su doldurduğumu görünce dudak bükerek bana baktılar ve yukarıdaki büyük ırmakta suyun Muy Rico olduğunu söylediler. Bunların hepsi de sağlam insanlardı ama ne var ki devamlı ıslak toprakta yaşamaktan romatizmaya tutulup ölmemeleri doğrusu mucizeydi. Port Angosto'da spreyin başına gelen iyi kötü her bir olayı, denize açılmayı, her deneyişimizi ve her seferinde sığınmak için yeniden geri dönüşümüzü tek tek uzun uzun anlatacak değilim. Onu geride tutan engeller o kadar çoktu ki, buna rağmen Nisan ayının 13. gününde 7. ve son kez olmak üzere o limandan demirini çekip ayrıldı. Her şey o kadar garip bir şekilde ters gitti ki, eğer batıl inançlı biri olsaydım uygun bir rüzgar esmesine rağmen, acaba 13'ünde yola çıkmasa mıydım diye düşünürdüm. Olayların çoğu gülünç derecede komikti. Mesela benim onayım olmaksızın 3 kez ufak bir adanın etrafında sürüklendikten sonra, kendimi sloop'un direğini bir ağacın dallarından ayıklar halde bulduğumda, buna kimsenin sinirleri dayanmaz diye düşündüm. Ya bir şeyler söylemek zorundaydım ya da gülmekten çatlayacaktım. Kendimi atıyla veya öküzüyle konuşan bir çiftçi gibi hissettim. Bilmiyor muydun diye bağırdım. Ağaca tırmanamayacağını bilmiyor muydun? Zavallı yaşlı Spray, Magellan boğazını geçinceye kadar nelere katlanmıştı. Üstelik hepsini de atlatmıştı. Tüm bu başına gelenleri düşündüğümde yüreğim birden yumuşayıverdi. Üstelik yeni bir ada keşfetmişti. Etrafını dolaştı. Bu ada haritalarda kara uzantısı olarak görünüyordu. Bu adaya ilginç yerlerde karşılaştığım, okumuş değerli bir arkadaşıma ithafen Alan Eric Adası adını verdim ve çimlere basmayın diye tabela çaktım. Sanırım buranın kaşifi olarak bunu yapmaya hakkım vardı. En sonunda sprey beni Tierra del Fuego'dan çıkartmayı başardı. Gerçi burnu aşabilmek için tam arma giderken bombası rüzgar altındaki işaret kayalıklarına sürtündü. Ama yine de kıl payı da olsa beni açığa götürmeyi becerdi. Bu olay 13 Nisan 1896'da gerçekleşti. Ne var ki bu tür kıl payı kurtuluşlar ve de son anda paçayı kurtarışlar sprey için yeni bir şey değildi. O gün boğazda giderken güneydoğulu rüzgarla gelen dalgalar beyaz köpükleriyle onu müthiş güzel bir şekilde selamlayarak götürüyordu. Sprey bu sezonda bu yönden gelen ilk rüzgarı yakalamıştı ve yön değiştirmesine fırsat bırakmadan Cape Pillar'ı geçmeye kesin kararlıydı. Sonuçta rüzgar Hornburn'u ve de en açıktaki Evangelistas kayalıklarında her zaman olduğu gibi son sürat esti. Ama Sprey rüzgar yön değiştirmeden Cape Pillar açığındaki şiddetli Med Cezir akıntısını aşmayı başardı. Bu çapraz dalgalarda teknemi hoş tutmak amacıyla dümende kaldım. Dalgalar o kadar kabaydı ki düz rota tutmasına izin veremezdim. Tarayarak gelen dalgaları tepeden yuvarlanarak indiklerinde rotayı en uygun şekilde değiştirmem, tam bordadan almamak için elimden gelen her şeyi yapmam gerekiyordu. Ertesi gün 14 Nisan sabahı sadece en yüksek dağların tepeleri seçiliyordu. Kuzeybatı rotasında iyi yol yapan Sprey kısa bir süre sonra bu görüntüyü de ufuktan sildi. Hornburnu'nun tüm tehlikelerini atlatmıştı. Etrafta onlardan başka canlı yaratık olmadığından fok balıklarına, martılara ve penguenlere bakarak "Bravo Sprey!" diye bağırdım. Üstelik de Horn'u geçerken bu seyahatinde kurtardığı kargonun tek bir gramını bile denize düşürmemişti. Bu durumda insan mutlu olmaz da ne yapar? Camadanın birini açtım ve tüm Cenova'yı gerdim. Nasıl olsa etrafımda yeterince deniz sahası vardı. İki kerte daha açılabilirdim. Sloop bu şekilde denizleri kıç omuzluktan alıyor ve yelkenleri dolu sağlıklı bir şekilde gidiyordu. Arada bir eski rüzgarlardan kalma güneybatılı bir dalga yuvarlanarak gelip çarpsa da pek bir zararı olmuyordu. Güneş direğin yarısına kadar geldiğinde rüzgar artmaya başladı ve sabahın erken saatlerinde serince olan hava gün ilerlediğinde giderek yumuşadı ama ben artık bu tür şeyleri fazla önemsemiyordum. O akşam bütün gün boyunca tehdit edenlerden çok daha büyük bir dalga, denizcilerin iyi hava dalgası dediği cinsten, sloop'un üzerinden Pupa'dan Pruva'ya kadar dökülerek geçti. Dümende beni sırılsıklam eden bu dalga, Hornburnu'ndan gelip spreyi tarayan dalgaların sonuncusuydu. Aynı zamanda adeta tüm eski pişmanlıkları da yıkayıp geçti. Tüm dertlerim artık arkada kalmıştı. Önümde yaz mevsimi vardı. Tüm dünya bir kez daha önüme seriliyordu. Rüzgar bile kelimenin tam anlamıyla yumuşacıktı. Dümendeki işim artık bitmişti. Akşamüstü saat 5'te bir gün önce 11'den beri yaklaşık 30 saattir takılıp kaldığım dümenden ayrıldım. Ardından düşüncelerime yol verme zamanı geldi. Çünkü artık sadece Tanrı'yı da tek başıma seyrediyordum ve ufuk çizgisini bölen tek bir kara izi dahi yoktu. Birkaç gün sonra Sprey tüm yelkenlerini açarak gitmeye başladı ve ilk kez Mizana yelkenini açık halde gördüm. Gerçi bu ufak bir şeydi ama büyük bir zaferin ardından gelmesi anlamlıydı. Rüzgar halen güneybatıdaydı ama ne var ki epey hafiflemişti. Kükreyen denizler ise kendi aralarında sallanırken sloop'un gövdesine titreşimler yollayarak fısıldaşan dalgalara dönmüştü. Anlattıkları hikayeye bayılıyorlardı. O günlerde tropik iklime doğru seyrederken hızlı değişiklikler yaşanmaya başladı. Yeni kuş türleri geldi, albatroslar geride kaldı ve giderek azaldı. Onların yerine sloop'un dümen suyundaki kırıntıları toplayan martılar aldı. Cape Pillar'dan ayrılışımızın 10. gününde bir köpek balığı geldi. Seyahatin bu kısmında karşılaştığım bu cinsten ilk dertti. Hemen zıpkınladım ve o çirkin çenesini söktüm. O ana kadar hiçbir hayvanı öldürme isteği duymamıştım ama John Shark görüntüye gelince tüm sempatim rüzgarla birlikte uçuverdi. Oysa Magellan boğazını geçerken o yalnız boğazda yaşayan hiçbir canlıyı yok etmek istemediğimden nefis yahni olabilecek ördeklere bile dokunmamıştım. Cape Pillar'dan Juan Fernandez'e doğru dümen tuttum. 26 Nisan'da yani yola çıktığımın 15. gününde bu tarihi ada tam karşımdaydı. Juan Fernandez'in bulutlar arasında yükselen mavi tepeleri yaklaşık 30 mil açıktan seçilebiliyordu. Adayı gördüğümde binlerce duyguyla ürperdim ve güverteye doğru başımı eğdim. Bu uzak doğu usulü selamlama belki komik gelebilir ama o anki duygularımı ifade etmenin başka yolunu bulamadım. Gün boyunca rüzgar hafif estiğinden spreyin adaya varması akşamı buldu. Yelkenlerini dolduran azıcık esintiyle adanın kuzeydoğu kıyısına kadar ilerledi. Ne var ki orada rüzgar tamamen kesildi ve bütün gece öylece kaldı. Uzaktaki bir koyda zayıf bir ışık gördüm ve o tarafa doğru ateş ettim ama hiç yanıt gelmedi ve daha sonra ışık tamamen söndü. Bütün gece dalgaların kayalıklara şiddetle çarpışını dinledim ve ufak teknemin güvertesinden oldukça küçük görünmesine rağmen okyanus soluganının halen çok yüksek olduğunu fark ettim. Tepelerdeki hayvanların sesleri gece boyunca giderek azaldığında hafif bir akıntının sloop'u karadan uzaklaştırdığına karar verdim. Oysa yüksek kayalıklar normalden daha yakınmış gibi göründüğünden tüm gece sanki karaya çok yakınmışız gibi gelmişti. Gün ağardıktan hemen sonra bir sandalın bana doğru yaklaştığını fark ettim. Tam güvertedeki tüfeğimi aşağıya götürmek için elime aldığımda teknedekiler bunu gördü ve hemen geri dönüş yaparak yaklaşık 4 mil uzaktaki karaya doğru yöneldi. İçinde 6 kürekçi vardı ve de kürekleri eğitimli denizci usulü çektiklerini gözlemledim. Medeni bir ırka ait oldukları ama benim elimdeki tüfeği görünce niyetimi yanlış anlayıp benim hakkımda hiç de hoş şeyler düşünmedikleri kürekleri asılışlarından belliydi. Zar zor da olsa işaretlerle onlara ateş etmek niyetinde olmadığımı, sadece tüfeği kameraya koymak üzere olduğumu ve geri dönmelerini istediğimi anlattım. Neyse ki dediğimi anladılar ve çok geçmeden geri dönüp tekneye geldiler. Gruptan King dedikleri bir tanesi İngilizce, diğerleri ise İspanyolca konuşuyordu. Spray'in seyahatini Valparaiso'daki gazetelerden duymuşlardı ve daha çok öğrenmek için merak içindeydiler. Şili ile Arjantin arasında savaş olduğunu söylediler. Ben oradayken bundan hiç haberim olmamıştı. Her iki ülkeyi de yeni ziyaret etmiştim. Onlara ben Şili'deyken aldığım en son haberlere göre kendi adalarının düştüğünü söyledim. Juan Fernandez'in düştüğüne dair bu haber 3 ay sonra Avustralya'ya vardığımda daha yeni duyuluyordu. Bir taşım kahve pişirmiştim, yanına da bir tabak dolusu donut kurabiye. Dipnot yağda kızartılıp üzeri şekerle kaplanmış halka biçiminde çörek ekleyince medeni bir iki sohbetin ardından spreyi tekneleriyle yedeklemeye karar verdiler ve adaya doğru 3 knot hızla rahatça ilerledik. King dedikleri şahıs dümeni aldı ve sağa sola döndürerek spreyi öylesine oynattı ki bir daha hiç düz gidemeyecek sandım. Diğerleri ise neşeyle kürek çekiyordu. Çok geçmeden öğrendiğime göre King adlı şahsa sadece saygıdan kral diye hitap ediliyordu. Adada herkesten daha uzun süre bulunduğu için, yani 30 yıl, ona bu lakap verilmişti. Dediklerine göre Juan Fernandez o zamanlar İsveç Krallığı'na ait bir valinin idaresindeydi. Yine bana söylediklerine göre kızı adadaki en vahşi keçiyi dahi sürebiliyordu. Ben oradayken vali ailesiyle birlikte çocuklarını okula vermek üzere Valparaiso'ya gitmişti. King sadece bir kere, 1-2 yıllığına adadan ayrılmış ve Rio de Janeiro'da kısmetinin peşinden bu adaya kadar gelen Brezilyalı bir kadınla evlenmiş. Kendisi aslında Portekizli ve de Azor adalarındanmış. Zamanında New Bedford balina gemilerinde çalışmış ve bir teknede dümencilik yapmış. Tüm bunları daha demir yerine varmadan öğrendim. Çok geçmeden açıktan gelen deniz esintisi spreyin yelkenlerini doldurdu ve deneyimli Portekizli denizci onu koydaki yerleşime bakan bir tonoza doğru güvenli bir şekilde yanaştırdı. 10. ayrımın sonu. Sayfa 103.